Ayrım 10-8.
Yarım saat sonra kapalı gözlerle yatıp çeşitli ağrılarını ve zayıflıklarını tahlil etmeye razı olacağı yatağına dönmeyi başardı. Maria alnındaki soğuk bezleri değiştirmek için birçok kez geldi. Gevezelikle onu sıkmayacak kadar akıllı olduğu için bunun dışında onu yalnız bıraktı. Bu Martin'i minnet duymaya yöneltti ve Maria süt çiftliğini pekala da alacağım, pekala da diye kendi kendine mırıldandı. Sonra çoktan gömülmüş olan dünkü geçmişini hatırladı. Transcontinental'dan o mektubu aldığından beri bir ömür geçmiş gibi geliyordu. Her şey geçip biteli ve yeni bir sayfa açılalı bir ömür geçmiş gibiydi. O elinden geleni yapmış ve tüm gücüyle yapmıştı ve şimdi de sırtüstü yerdeydi. Eğer kendini aç bırakmamış olsaydı La Grippe yakalanmayacaktı. Zayıflamıştı ve bedenini işgal eden hastalık mikrobundan kurtulacak gücü kalmamıştı. Sonuç buydu. Bütün bir kütüphane yazıp kendi yaşamını yitirmenin insana ne yararı vardı? Yüksek sese sordu. Bu bana göre bir yer değil. Benimkinde artık edebiyat yok. Benim için artık muhasebe odası, muhasebe defteri, aylık ücret ve Ruth'la birlikte küçük evimiz var. İki gün sonra bir yumurta ve iki dilim tost yemiş ve bir fincan kahve içmiş olarak mektuplarını istedi. Ama gözlerini okumasına olanak vermeyecek kadar çok ağrıyor buldu. ''Bana sen oku Maria'' dedi. ''Büyük uzun mektupları bırak, onları masanın altına at, küçük mektupları oku bana.'' ''Yok yapabilmek'' oldu cevap. ''Teresa, o okula gitmek, o yapabilir.'' Böylece 9 yaşındaki Teresa Silva mektuplarını açtı ve onu okudu. Yazı makinesi kiralayanlardan uzun bir alacaklarını isteme mektubunu dalgın bir biçimde dinledi. Kafası bir iş bulmanın yolları ve araçları ile meşguldü. Ansızın sarsılarak kendine geldi. Öykünüzün tüm yayın hakları için size 40 dolar öneriyoruz. Teresa yavaş yavaş heceledi. Ancak önerdiğimiz değişiklikleri yapmamıza izin vermeniz kaydıyla. Bu hangi dergi? Martin haykırdı. Ver onu bana buraya. Şimdi okumak için görebildi. Hareketinin verdiği acının farkında değildi. Ona 40 dolar öneren dergi White Mouse'tu. Ve öykü ilk korku öykülerinden başka biri Girdap'tı. Mektubu tekrar tekrar okudu. Yayıncı ona açıkça fikri iyi işlememiş olduğunu söylüyordu ama aldıkları fikirdi. Çünkü özgündü. Eğer öyküyü üçte bir kısaltırlarsa alacaklardı ve cevabını alınca 40 doları yollayacaklardı. Martin bir yazı kalemi ve mürekkep istedi ve yayıncıya eğer isterse öyküyü üçte üç kısaltabileceğini ve 40 doları hemen yollamasını söyledi. Mektup posta kutusuna Teresa ile gönderildi. Martin geriye uzandı ve düşündü. Gene de o bir yalan değildi. White Mouse kabulde ödemişti. Girdapta 3000 sözcük vardı. Üçte biri kısaltılınca 2000 olacaktı. 40 dolar ödenince sözcüğü 2 sent olacaktı. Kabulde ödeme ve sözcüğü 2 sent gazeteler gerçeği söylemişti. O White Mouse'un 3. sınıf olduğunu düşünmüştü. Açıktı ki dergileri bilmiyordu. Transcontinental'ı 1. sınıf kabul etmişti ve o 10 sözcüğe 1 sent ödemişti. White Mouse'u sınıflamada hesaba almamıştı. Evet, kesin olan bir şey vardı. İyileştiği zaman iş aramaya gitmeyecekti. Kafasında girdap kadar iyi daha birçok öykü vardı ve parçası 40 dolardan o herhangi bir işte ya da memuriyettekinden çok fazla kazanabilirdi. Savaşın tam kaybedildiğini düşündüğü sırada savaş kazanılmıştı. Başarısını kanıtlamıştı. Yolu açıktı. Patronlarının büyüyen listesine White Mouse'la başlayarak dergi ardına dergi katacaktı. Sıradan yazılar bir yana bırakılabilirdi. Hatta onlar ona bir dolar getirmemiş oldukları için boşa harcanan zaman olmuştu. Kendini işe, iyi işe adayacaktı ve içindekilerin en iyilerini ortaya koyacaktı. Neşesini paylaşmak için Ruth'un orada olmasını isterdi. Yatağın üzerine yayılıp bırakılmış mektupları gözden geçirirken ondan bir mektup buldu. Mektup tatlı bir biçimde sitem doluydu ve böylesine korkunç uzun bir süre sonra onun neyin uzakta tutmuş olduğunu merak ediyordu. Kaleminin her çizgisini severek ve sonunda imzasını öperek el yazısı üzerinde uzun uzun durarak tapınırcasına mektubu tekrar okudu. Ve cevapladığı zaman pervasızca Ruth'a onu görmeye gelememiş olduğunu çünkü en iyi elbisesinin rehinde olduğunu söyledi. Ona hastalanmış olduğunu ama hemen hemen iyileştiğini ve 10 gün ya da 2 hafta içinde bir mektup New York City'ye gidip geri gelir gelmez elbiselerini rehinden alıp onunla birlikte olacağını söyledi. Ama Ruth 10 gün ya da 2 hafta beklemeyi istemedi. Ayrıca sevgilisi hastaydı. Ertesi gün öğleden sonra Silva kabilesinin ve yoldaki afacanların bütün sevinci arasında ve Maria'yı dehşete düşürerek Arthur'la birlikte Morse'ların arabasıyla geldi. Maria küçük ön verandada konukların çevresinde kalabalık yapan Silva'ları tokatladı ve her zamankinden daha korkunç çirkin İngilizcesiyle kılığı için özür dilemeye çalıştı. Sabun benekli sıvanmış kolları ve belinde takılı olan çuval yaparken yakalandığı işi ortaya koyuyordu. Böylesine saltanatlı iki genç insanın kiracısını sormasıyla öylesine bocalamıştı ki onları küçük salona almayı da unuttu. Martin'in odasına girmek için yıkanan bütün çamaşır nedeniyle sıcak, nemli, buharlı olan mutfaktan geçtiler. Maria heyecanı nedeniyle yatak odası kapısı ile odadaki dolabın kapısını birbirine sıkıştırdı ve 5 dakika süreyle yarı açık kapıdan buhar bulutları, sabun köpüğü ve kir kokuları hasta odasına doldu. Ruth masa ile yatak arasındaki dar geçitten Martin'in yanına koşarken sağa sola ve tekrar sağa dönmeyi başardı. Ama Arthur çok geniş döndü ve tabak çanağı gümbürtüsü arasında Martin'in yemek pişirdiği köşede durdu. Arthur fazla oyalanmadı. Ruth tek sandalyeyi işgal etmiş olduğu ve kendisi de görevini yapmış bulunduğu için dışarı çıktı ve kapının yanında onu bir kenar mahalle temsilindeki garip bir şeyi seyrediyormuşçasına şaşkınlıkla seyreden yedi Silva'nın ortasında durdu. Bir dizüre bloktan çocuklar trajik ve korkunç bir sonuç için istekli olarak binek arabasının dört bir yanında toplanmış bekliyorlardı. Onların sokaklarında binek arabaları yalnızca evliliklerde ve ölüm törenlerinde görülürdü. Buradaki ne evlilik ne ölümdü. Böylece bu deneyimlerini aşan bir şeydi ve beklemeye pekala değerdi. Martin Ruth'u görmek için çıldırıyordu. O esas olarak seven bir doğaya sahipti ve ortalama insanın sempati gereksinmesinden fazlasına sahipti. Onun için düşünsel bir duygudaşlık anlamına gelen sempatinin açlığını çekiyordu. Ve Ruth'un sempatisinin büyük ölçüde duygusal ve incelikli olduğunu ve anlayış gösterdiği şeye anlayışından çok doğasının yumuşaklığından geldiğini daha öğrenememişti. Martin onun elini tutup mutlu bir biçimde konuşurken Ruth'un ona olan aşkı onun Martin'in elini sıkmaya yöneltti ve Martin'in umarsızlığının ve çektiklerinin yüzüne damgaladığı işaretlerin görünümü karşısında gözleri nemli ve parlaktı. Ama Martin ona almış olduğu iki kabulü Transcontinental'dan olanı aldığı zamanki umutsuzluğunu ve White Mouse'dan aldığı ile onun yerini alan sevinci anlattığı zaman onu izlemedi. Martin'in söylediği sözleri duydu ve onların gerçek önemini anladı. Ama umutsuzluğunda ve sevincinde onunla birlikte olmadı. Kendi dışına çıkmadı. Dergilere öykü satışıyla ilgilenmiyordu. Onun için önemli olan evlenmeydi. Bununla beraber Martin'in bir görev alması isteğinin, analığının bir içgüdüsel ve hazırlayıcı bir dürtüsü olduğunun bilincinde olduğundan daha fazla bilincinde değildi bunun. Böylesine apaçık ve katı terimlerle ona söylemiş olsaydı kızarırdı ve arkasından kızardı ve biricik ilgisinin sevdiği adam ve onun kendisine en iyi yapması isteği olduğunu öne sürerdi. Böylece Martin dünyada seçmiş olduğu işin ilk başarısıyla coşkun olarak ona yüreğini açarken o zaman zaman odaya etrafına bakınarak ve gördüğüyle sarsılarak yalnızca onun basit sözcüklerine önem vererek onu dinliyordu. Ruth ilk kez yoksulluğun sefil yüzüne bakıyordu. Açlık çeken sevgililer her zaman ona romantik görünmüştü ama açlık çeken sevgililerin nasıl yaşadığı üzerine hiçbir fikri yoktu. Böyle olabileceğini hiçbir zaman düşünememişti bile. Bakışları durmadan odadan ona kayıyor ve tekrar geri gidiyordu. Onunla birlikte mutfaktan girmiş olan kirli çamaşırların buharlı kokusu hasta ediciydi. Eğer o korkunç kadın sık sık yıkıyorsa bu Martin'in içine işlemiş olmalıydı. Martin'e baktığı zaman çevresinin onun üzerinde bıraktığı kiri görüyor gibiydi. Ruth onu hiç tıraşsız görmemişti ve yüzündeki 3 günlük sakal onu tiksindirici geliyordu. Ona yalnızca Silva evinin içinin ve dışının aynı karanlık ve kasvetli görünümünü vermiyor ama Ruth'un nefret ettiği onun o hayvansı gücünü de vurguluyordu. Ve işte orada o iki kabul ile çılgınlığında kuvvetlendirilmiş olarak onları Ruth'a söylerken böylesine gururluydu. Az daha uzasaydı teslim olacak ve işe girecekti. Şimdi bu korkunç evde yazmayı ve açlığı birkaç ay daha sürdürecekti. O koku ne? Ruth ansızın sordu. Sanırım Maria'nın çamaşır yıkama kokularındandır oldu cevap. Sanırım onlar oldukça alışıyorum. Hayır, o değil, bu başka bir şey. Eskimiş iç bulandırıcı bir koku. Martin cevap vermeden önce havayı kokladı. Başka bir koku alamıyorum, eskimiş tütün dumanından başka diye açıkladı. İşte o korkunç, neden böyle çok sigara içiyorsun Martin? Bilmiyorum, kimsesiz olduğum zamanlar her zamankinden daha çok içtiğim ve bunun çok uzun süren bir alışkanlık olduğunun dışında. Yalnızca bir çocuktum alıştığımda. Güzel bir alışkanlık değil biliyorsun diye payladı. Kokusu göğe çıkıyor. O tütünün kusuru. Ancak en ucuzuna gücüm yetiyor. Ama $40 çeki alana kadar bekle. Öyle bir marka alacağım ki melekleri bile rahatsız etmez. Ama bu o kadar kötü değil mi? Değil mi? 3 günde 2 kabul. O $45 bütün borçlarımı ödeyecek. 2 yıllık çalışma için. Ruth kuşkuyla sordu. Hayır, 1 haftalık çalışmadan daha az. Lütfen orada masanın uzak köşesindeki defteri bana uzat. Gri kaplı hesap defteri. Defteri açtı ve sayfaları hızla çevirmeye başladı. Evet, dediğim doğru. Çan sesleri için 4 gün, girdap için 2 gün. Bu ne demektir ki? 45 dolar bir hafta için, yük 80 dolar bir ay için. Bu alabileceğim herhangi bir ücrete geçer ve ayrıca işin tam başındayım. Senin sahibi olmanı istediğim şeyleri almak için ayda 1000 dolar çok fazla değil. Ayda 500 dolarlık bir ücret çok küçük olurdu. O 45 dolar yalnızca bir başlangıç. Hızımı bulana kadar bekle. Sonra benim dumanımı gör. Ruth onun kullandığı argoyu yanlış anladı ve sigaraya geri döndü. Sen şimdiden gereğinden çok içiyorsun ve sigaranın markası bir şeyi değiştirmez. Markası ne olursa olsun güzel olmayan sigara içmenin kendisi. Sen bir kratersin, bir yaşayan volkan, bir duman bacasısın ve sen mükemmel bir rezaletsin sevgili Martin. Biliyorum öylesin. Ruth gözlerinde yakarışla ona doğru eğildi ve Martin onun narin yüzüne ve saf duru gözlerinin içine bakarken eskiden olduğu gibi kendisinin değersizliğiyle çarpıldı. Artık sigara içmemeni isterdim diye fısıldadı Ruth. Lütfen benim hatırım için. Pekala içmeyeceğim diye haykırdı. İstediğin her şeyi yapacağım sevgili aşkım. Her şeyi biliyorsun bunu. Büyük bir günaha kışkırtma hamlesi Ruth'u sardı. Israrla onun doğasının geniş, uysal yanının görünümlerini yakalamıştı ve yazma çabalarına son vermesini istese onun bu isteğini bahşedeceğinden emindi. Hızla geçip giden o an içinde sözcükler dudaklarında titredi. Ama onları söyleyemedi. Yeterince cesur değildi. Pek cesaret edemedi. Onun yerine onunla buluşmak için ona doğru eğildi ve onun kolları arasında mırıldandı. Biliyorsun, gerçekten benim hatırım için değil Martin, senin kendi hatırın için. Eminim sigara içmek sana zarar verir. Ayrıca herhangi bir şeye köle olmak iyi değil. En iyi olmayanı da bir uyuşturucuya köle olmak. Her zaman senin kölen olacağım, diye gülümsedi Martin. O zaman emirlerimi yayınlamaya başlayacağım. İçinin derinliklerinde en büyük isteğini seçmemiş olmasından dolayı şimdiden pişmanlık duyarak ona yaramazca baktı. Size itaat etmek için yaşayacağım majesteleri. Pekala, o zaman ilk emrim her gün tıraş olmayı ihmal etmemen. Bak yanağımı nasıl çizdim. Ve bu böyle sarılmalar ve aşk gülüşleriyle bitti. Ama Ruth bir noktada başarılı olmuştu ve bir kere de birden fazlasını elde etmeyi bekleyemezdi. Ona sigarayı bıraktırarak bir kadının gururunu duymuştu. Başka bir zaman onu bir göreve girmeye ikna edecekti. Onun isteyeceği her şeyi yapacağını söylememiş miydi? Odayı keşfetmek üzere onun yanından ayrıldı. Yukarıda çamaşır iplerindeki notları inceledi, bisikleti tavana asmak için kullanılan palanganın gizini öğrendi ve masanın altındaki onun için yalnızca böylesi çok bir zaman kaybını temsil eden el yazmalarıyla kederlendi. Gaz ocağı onun hayranlığını kazandı ama erzak raflarını araştırınca onları boş buldu. Baksana, yiyecek hiçbir şeyin yok. Zavallı sevgilim, dedi ince bir sevecenlikle. Açlıktan ölüyor olmalısın. Yiyeceklerimi Maria'nın tel dolabında ve kilerde saklıyorum, diye yalan söyledi. Orada daha iyi korunuyor. Açlıktan ölmek tehlikesi yok. Şuna bak. Ruth onun yanına geri döndü ve onun kolunu dirseğinden kıvırdığını, gömleğinin kolunun içinde adalelerinin kıpırdadığını ve kabararak güçlü ve sert bir adale düğümüne dönüştüğünü gördü. Bu görünüm onu itti. Duygusal olarak ondan hoşlanmadı ama nabzı, kanı, tüm dokuları onu sevdi ve onu arzuladı. Ve ondan uzaklaşmadı. O eski açıklanamaz tarzda ona doğru eğildi. Ve hemen izleyen anda Martin onu kolları arasında ezerken yaşamın yüzeysel görünümleriyle meşgul olan beyni başkaldırı içindeydi. Halbuki yaşamın kendisiyle ilgili olan kalbi ve kadınlığı zaferle coşuyordu. Böyle anlardaydı ki Martin için duyduğu aşkın eşsiz büyüklüğünü duyuyordu. Çünkü onun güçlü kollarının sarılışını, onu sıkıca tutarken arzulu kavrayışıyla ona acı verişini duymak hemen hemen bir zevk baygınlığıydı. Böyle anlarda kendi ölçülerine ihaneti, kendi yüksek ülkelerini çiğneyişi ve hepsinden çok anne ve babasına zımni itaatsizliği için hak veriyordu. Onlar onun bu adamla evlenmesini istememişlerdi ve Martin'e aşık olması onları sarsmıştı. Bu kimi zamanlar ondan ayrıyken serin kanlı ve mantıklı bir yaratık olarak onu da sarsmıştı. Onunlayken onu sevmişti. Gerçekten zaman zaman üzgün ve kaygılı bir aşktı ama aşktı. Kendisinden daha güçlü bir aşk. Bu lagrip bir şey değil, diye soruyordu Martin. Biraz acı ve kötü bir baş ağrısı veriyor ama kırık kemik hummasıyla kıyaslanamaz. Ona da mı tutuldun? Onun kollarında bulduğu göksel hoşgörüye dikkat ederek dalgın bir biçimde sordu. Ansızın onun sözleriyle afallayana dek böylece dalgın sorularla onu yönlendirdi. Martin o hummaya Hawaii adalarından birinde 30 cüzdanlının gizli kolonisinde tutulmuştu. Ama oraya niye gittin, diye sordu. Bedenine karşı böyle şahane bir ilgisizlik ona suç geliyordu. Çünkü bilmiyordum diye cevapladı. Cüzdanları hayal bile etmemiştim. Yelkenliği terk edip kumsala çıktığımda saklanacak yer için içlere yöneldim. 3 gün tüm ormanda yabani olarak yetişen guavalar ve muzlarla yaşadım. 4. gün patikayı bulduğum yalnızca bir yaya patikası. İçerlere gidiyordu ve yol gösteriyordu. Bu benim gitmek istediğim yöndü ve taze izler görülüyordu. Patika bir yerde bir bıçak sırtından fazla olmayan bir dağ doruğu boyunca gidiyordu. Dorukta patikanın genişliği 3 ayağı bulunmuyordu ve sırtın iki yanı yüzlerce ayak derinlikte uçurumdu. Bir adam bol cephaneyle orada 100.000 kişiye karşı durabilirdi. O saklanma yerine giden tek yoldu. Patikayı bulduktan 3 saat sonra oradaydım. Dağ zirveleri arasında küçük bir çukurda, bir küçük dağ vadisindeydi. Her yer kukas tarlaları için taraslanmıştı, meyve ağaçları yetişmişti ve 8 ya da 10 ot kulübe vardı. Ama orada yaşayanları görür görmez neye çattığımı anladım. Onlara bir kere bakmak yeterdi. Ne yaptın? Ruth nefesi kesilircesine sordu. Bir Desdemona gibi afallamış ve büyülenmiş bir biçimde dinliyordu. Yapacak bir şey yoktu benim için. Önderleri hastalığı çok ilerlemiş türden biriydi ama bir kral gibi hükmediyordu. Bu küçük vadiyi o keşfetmiş ve yerleşimi kurmuştu. Tüm yasalara aykırıydı. Ama onun silahları ve bol cephanesi ve yabani sığırlarla yaban domuzlarını vurmak için eğitilmiş müthiş atıcılar olan o kanakaları vardı. Hayri Martiridon için herhangi bir kaçış yoktu. Orada kaldı. 3 ay boyunca. Ama nasıl kurtuldun? Eğer orada yarı Çinli, çeyrek beyaz, çeyrek havayeli bir kız olmamış olsaydı hala orada olurdum. Kız çok güzeldi, zavallı şey ve iyi eğitilmişti. Annesi Honolulu'daydı ve milyonları vardı. Evet, bu kız benim kaçmamı sağladı sonunda. Annesi yerleşimi finanse etmişti, anlıyorsun. Böylece beni gönderdiği için cezalandırılmaktan korkmuyordu. Ama önce bana hiçbir zaman yerleşme yerini açıklamayacağımı yemin ettirdi ve ben hiç açıklamadım. Sözünü bile edişim bu ilk kez. Kızda cüzdanın yalnızca ilk belirtileri vardı. Sağ elinin parmakları hafifçe kıvrılmıştı ve kolunda küçük bir benek vardı. Hepsi bu. Sanırım şimdi ölmüştür. Ama korkmadın mı? Ve bu korkunç hastalığı kapmadan oradan uzaklaştığın için mutlu değil misin? Evet diye itiraf etti. Başlangıçta biraz ürperdim ama sonra alıştım. Hatta zavallı kıza acıyordum. Bu bana korkmayı unutturdu. O görünümüyle olduğu kadar ruhuyla da öylesine bir güzellikti ki ve yalnızca hafifçe hastalanmıştı. Yine de orada kalmaya, ilkel bir yaban yaşamı yaşamaya ve yavaş yavaş çürüyüp gitmeye hükümlüydü. Cüzdan düşleyebileceğinden çok daha fazla korkmuş. Zavallı şey, Ruth hafifçe mırıldandı. Seni gitmemeye bırakması şaşılacak bir şey. Ne demek istiyorsun? Martin düşünmeden sordu. Çünkü seni sevmiş olmalı dedi Ruth hala yumuşak biçimde. İçtenlikle söyle şimdi. Sevmedi mi? Martin'in güneş yanıklığı, çamaşırhane çalışmaları ile ve yaşadığı ev içi yaşamıyla ağarmış, açlık ve hastalık yüzünü daha da solgunlaştırmıştı. Ve bu solgunlukta bir kırmızılık dalgası yavaşça aktı. Cevaplamak için ağzını açıyordu ama Ruth onu susturdu. Zararı yok, cevaplama, gerekli değil diyerek güldü. Ama Martin'e gülüşünde metalik bir şey var gibi geldi ve gözlerindeki ışık soğuktu. O anın dürtüsüyle bir kez Pasifik'te gördüğü bir Bora'yı hatırladı ve o anda Bora'nın görünümü gözlerinin önündeydi. Geceleyin açık bir gök ve dolunay altında bir Bora, ay ışığında soğuk bir görünümle fışkıran muazzam dalgalar. Arkasından cüzamlar barınağındaki kızı gördü ve kızı onu göndermeye yöneltenin ona olan aşkı olduğunu hatırladı. O soyluydu dedi sade bir biçimde. O bana yaşamı verdi. Olayın tümü buydu ama Martin, Ruth'un boğazında kuru bir hıçkırığı boğduğunu duydu ve başını öteye çevirerek pencereden dışarı baktığını fark etti. Geriye ona döndüğü zaman fırtına durulmuştu ve gözlerinde fırtınadan hiçbir belirti yoktu. ''Ben böyle bir budalayım.'' dedi sızlanarak. ''Ama elimde değil. Seni öylesine seviyorum Martin. Seviyorum, seviyorum. Zamanla daha açık fikirli olacağım. Ama şimdilik geçmişin o hayaletlerini kıskanmaktan kendimi alamıyorum. Ve biliyorsun geçmişin hayaletlerle dolu.'' Öyle olması gerekir diyerek Ruth onun karşı çıkışını susturdu. Başka türlü olamazdı ve orada zavallı Arthur bana gelmemi işaret ediyor. Beklemekten bıktı ve şimdi hoşça kal sevgilim. Eczacıların yaptığı bir tür karışım tütün kullanmayı önlemek için yardımcı oluyor. Kapıdan geriye seslendi ve sana biraz göndereceğim. Kapı kapandı ama tekrar açıldı. Seviyorum, seviyorum. Martin'e fısıldadı ve bu kez gerçekten gitmişti. Maria tapınma dolu, bununla birlikte Ruth'un elbisesinin kumaşına ve kesimine dikkat etmek için dikkatli gözlerle Ruth'u binek arabasına kadar geçirdi. Düş kırıklığına uğramış afacanlar kalabalığı binek arabası gözden kaybolana kadar baktılar, sonra bakışlarını birdenbire caddenin en önemli kişisi olmuş olan Maria'ya yönelttiler. Ama büyük konuklarının onun kiracısına gelmiş olduğunu bildirerek Maria'nın saygınlığını yıkan onun kendi soyundan biri oldu. Ondan sonra Maria eski tanınmamışlığına geri döndü ve Martin çevredeki ufaklıklar tarafından kendisine gösterilen saygılı tavrın farkına varmaya başladı. Maria içinse onun değerlendirmesinde Martin tam %100 yükseldi ve Portekizli bakkal o öğleden sonraki binek arabalı ziyarete tanık olmuş olsaydı Martin'e $3.85'lik ek bir kredi tanırdı. 27. Martin'in şans güneşi yükseldi. Ruth'un gelişinin ertesi günü haftalık bir New York dedikodu dergisinden iç tiyoletlisi için ödeme alarak $3'lık bir çek aldı. İki gün sonra Chicago'da yayınlanan bir gazete onun define avcılarını yayınladığı zaman $10 ödemeye söz vererek kabul etti. Fiyat küçüktü ama o yazmış olduğu ilk yazıydı. Düşüncelerini yazılı olarak anlatmak için yapmış olduğu en ilk girişimdi. Bütün bunların üstüne onun ikinci yazı girişimi olan Oğlan Çocukları için bir serüven dizisi kendisine Gençlik ve Çağ adını veren aylık bir gençlik dergisi tarafından hafta sonundan önce kabul edildi. Dizinin 21 bin sözcük olduğu bir gerçekti ve onlar yayımlandıkları zaman $16 vermeyi öneriyorlardı ki bu 1000 sözcüğe 75 sent gibi bir şeydi. Ama aynı derecede gerçekti ki o yazmaya girişmiş olduğu ikinci şeydi. Martin. Kendisi onun beceriksizce değersizliğinin tümüyle farkındaydı. Ama onun en ilk çabaları bile bayağılığının çirkinliğini göstermiyordu. Onları belirleyen şey fazla büyük gücün biçimsizliğiydi. Acemi'nin hoyrat darbelerle bir kelebeği ezdiği, bir mızrakla nakışlar oymaya kalktığı zaman ortaya koyduğu beceriksizlikti. Bu nedenle Martin ilk çabalarını ucuza satmaktan memnundu. Onların ne olduğunu biliyordu ve bu bilgiyi elde etmesi çok sürmemişti. Umudunu bağlamış oldukları daha sonraki yapıtlarıydı. O yalnızca bir magazin öyküleri yazarı olmaktan fazla bir şey olmak için uğraşmıştı. Kendisini sanat araçlarıyla donatmaya çabalamıştı. Öte yandan gücü buna kurban etmemişti. Onun bilinçli amacı gücün fazlasından kaçınarak gücünü artırmak olmuştu. Gerçek sevgisinden de uzaklaşmamıştı. Gerçeği imgeler ve düş gücünün güzellikleriyle eritip kaynatmak istemişse de onun yapıtları gerçekçiydi. Onun araştırdığı insan inancı ve esininden hareket ederek ileri atılan ateşli bir gerçekçilikti. Onun istediği içindeki bütün ruh arayışları ve duygu yücelikleriyle olduğu gibi yaşamdı. Okumaları sırasında iki yazın okulu keşfetmişti. Birisi dünyasal kaynağını ihmal ederek insanı bir tanrı olarak işliyordu. Öteki onun göksel düşlerini ve tanrısal olanaklarını ihmal ederek insanı bir çamur parçası olarak işliyordu. Martin'in hesabına göre tanrı okulu da çamur okulu da ikisi de yanılıyordu ve görüş ve amacı olan fazla büyük bağlılıklara dolayısıyla yanılıyorlardı. Tanrı okulunu dalkavukluk etmemekle birlikte çamur okulunun hayvansal yabanıllığına meydan okuyan ve gerçeğe yaklaşan bir uzlaşma vardı. Ruth'u sürüklememiş olan serüven öyküsünde yazında gerçek idealini gerçekleştirmiş olduğuna Martin inanıyordu ve tanrı ve çamur parçası denemesinde konu üzerindeki düşüncelerini genel olarak anlatmıştı. Ama serüven ve en iyi saydığı diğer yapıtları hala yayıncılar arasında yalvararak dolaşıyordu. İlk yapıtları onun gözünde getirdikleri para dışında hiçbir değer taşımıyordu ve içlerinden ikisini satmış olduğu korku öykülerinde ne en iyi yapıtları ve ne de en iyi yapıtlar olarak saymıyordu. Açık sözlülükle söylenirse onlar Martin için gerçeğin tüm göz kamaştırıcılığıyla sarmalanmış olmalarına karşın düşsel ve gerçek dışıydılar. Olanaksız ve acayip olanın gerçekle böyle giydirilmesi Martin için bir hile, en iyi ihtimalle ustaca bir hileydi. Yüce yazın böyle bir alana oturamazdı. Sanatsallıkları yüksekti ama Martin insansallıktan ayrıldığı zaman sanatsallığın değerini yatsıyordu. O hile Martin'in sanatsallığının yüzüne asılmış insansal bir maske olmuştu ve Martin serüven, coşku, çömlek, yaşam şarabının yüksek zirvelerine çıkmadan önce yazmış olduğu yarım düzüne kadar dehşet damgalı öyküsünde bunu yapmıştı. Triyotler için aldığı o $3 White Mouse çekinin gelişine kadar kararsız bir varoluşa zar zor yetirerek kullandı. İlk çeki kuşkucu Portekizli bakkalda hesabına karşılık $1 ödeyerek ve kalan $2 fırıncı ve manav arasında bölüştürerek paraya çevrildi.